Ayrım 14. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 137. 5. gün. İhanet ve kıskançlık üzerine. Bütün gün birbirlerine muzip muzip bakan ve gözetleyen öykücüler akşamı iple çektiler. Öyle ya, acaba içlerinden hangisi kocasına ihanetini itiraf edecekti? Akşam her zamanki gibi ilk sözü Larissa aldı. 1. öykü. Biyolog Larissa bir kez daha bir fıkrayla kadınların ihanetlerinin iki biçimini tarif etti. Bildiğiniz gibi ihanet edeceğim veya kıskanacağım bir kocam yok benim. Bu nedenle size bir fıkra anlatayım. Ortak bir evin merdiven başında iki komşu kadın karşılaşırlar. Bir tanesi elinde bir çarşaf ve yastık kılıfı ağlamaktadır. Öteki sorar, "Neyiniz var Maria Ivanova? Bu yatak takımlarıyla nereye gidiyorsunuz?" "Ah, bu yatak takımlarının üzerinde biraz evvel kocamı aldattım. Günahımı hatırlamamak için yıkamaya götürüyorum." "Bana bakın, üzerinde kocamı aldattığım her şeyi yıkamaya ya da atmaya kalksam, odamda tavandaki lambadan başka bir şey kalmazdı. Ama neyse, İvan Ivanoviç şakadan anlar." Kadınlar kahkahalarla güldüler. Sakinleştikten sonra anlatma sırası gelen Sina'ya döndüler. 2. öykü. Sina öyküsünde Otello, Desdemona ve Iago'daki gibi klasik fakat bu kez hapishanede oynanan bir kıskançlık olayını anlatıyor. Bizim çalışma kampında lezbiyen bir çift vardı. Nathan diye çağırdığımız Natasha Kuznetsova ile Nina Semirechnaya. Kobyo yani çiftin erkeği Nathan'dı. Kovirialkası yani karısı ise Nina Semirechnaya idi. İkisinin arasındaki görülmemiş bir sevgiydi. Nathan, Kovirialkasına korkunç bir kıskançlıkla eziyet ederdi. Hatta bir başka kobyol ona bir kere bile baksa onu döverdi. Ama Nina ona hep sadıktı ve kesinlikle başkalarıyla ilişkisi yoktu. Tabii Nathan'dan korkusundan. Nathan ona eziyet etmek için gene de hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Gerçek bir karı koca gibi birlikte yaşar, paralarını beraberce harcar ve birbirleriyle bir kadın ve bir erkek gibi yatarlardı. Geceleri kerevetlerini çarşafla örter ve zevk alemlerine dalarlardı. Tüm barakayı gıcırtılar kaplardı. Herkesin bu durumdan haberi vardı ama kamp yönetiminden kimse bu işe burnunu sokmuyordu. Çünkü Nina iyi bir terziydi ve dikimhanedeki iş normunu iki katına çıkarmıştı. Dikiş makinesi teknisyeni Nathan olmadan da işler aksayabilirdi. Bir planı gerçekleştirmek söz konusu olunca baştakiler pek çok şeye göz yumarlar. Kim yasaklanmış olan kadınlar arası yasak ilişkiye meraklıysa onun dosyasına mavi bir çizgi çekilirdi. Hepsi bu kadar. Bunun dışında o tipler rahat bırakılır, hiç kimse onları yeniden eğitimden geçirmeye kalkışmazdı. Bu kadar büyük bir anlayışla karşılanan eşcinseller de buna karşılık üretimi iki katına çıkarırlar. Diğerlerini de bunlara uymaya zorlarlardı. Kamplara şöyle bir baksanıza. Bütün işçi başıları eşcinseldir. Hatta subay olan kısım başkanları bile uzun yıllar oralarda çalıştıktan sonra zamanla kadınlar arası aşka tutulurlar. Tutuklularla ilişkiye girerler çünkü kocalarını ellerinden kaçırmışlardır. Bunda hayret edecek bir taraf yok. Bu kadınlar birer canavardan farksızdır. Gelelim bizim ayrılmaz çiftimiz Nathan ile Nina'nın başından geçenlere. Kampa yeni bir kobyol geldi bir gün. Orta yaşlı bir çingene, kapkara ve ufak tefek. Tıpkı bir serçe gibi ama bir sokak köpeği kadar da sekse düşkün. Bölümdeki bütün kovirialkaların tadına baktı. Sadece Nina'ya yanaşamadı. Çünkü Nina, Nathan'ına sadıktı. Bu çingene kobyol için bıçakla gırtlağının kesilmesi gibi bir şeydi. Nina'yı muhakkak elde etmeliydi. Bölümdeki kobyollar arasında bir numara olması için bu şarttı. Sanatının bütün incelikleriyle Nina'ya yanaştıysa da Nina onu hep kendinden uzaklaştırdı ve Nathan'ıma seni anlatırım diye tehdit etti. Nathan bu çingeneden iki kat daha iriydi ve bir güreşçi gibi geniş omuzları vardı. 14 yaşındayken kampa düşmüştü ve o zamandan beri bir erkek gibi yaşıyordu. Memeleri kaybolmuştu ama omuzları aman aman. Çingene kobyol bu kez bir hileyle ikisinin arasını bozmaya çalıştı. Bölümde böyle bir olay şimdiye dek hiç olmamıştı. Her iyi erkek gibi Nathan da Nina'sına arada bir hediyeler verirdi. Bazen bir boyun atkısı, bazen bir havlu, bazen bir sütyen, hep değiş tokuş ticaretiyle elde edilen öteberiler. Nina her zaman parlak mavi bir eşarp takardı. Dikimhaneye yaklaştıkça bu eşarp da ta uzaktan bir başak tarlasındaki mavi peygamber çiçeği gibi parlardı. Bir gün Nina bu eşarbı kaybetti. Her tarafta aradı ama bulamadı. Tanrı'nın belası hırsızlar çetesi çaldı eşarbımı diye düşündü kendi kendine. Ekim ihtilalini kutlama günü yaklaşmıştı. Kamptaki herkes özenle kendini bugüne hazırladı. Herkes tertemiz giyindi. Kulüpte bir tören yapılacaktı. Bunun sonunda da dans edilecekti. Peygamber çiçeği mavisi eşarbı yerine kırmızı bir eşarp taktı Nina. Nathan bunu hemen fark etti ve sordu. Mavi eşarbını neden takmıyorsun? Nina pekala kaybettiğini söyleyebilirdi. Ama hediyesine saygı göstermedi diye Nathan'ı kızdıracağından ve yumruk yiyeceğinden korktuğu için yalan söyledi. O eşarbı her gün taktım, bıktım. Artık onu görmek istemiyorum. Bugün tatil günü. Bu nedenle de değişiklik olsun diye kırmızıyı takmak istiyorum. Tutuklular kulübe doluştular, yerlerini aldılar. Törenin başlamasını beklediler. Önce politbüro yetkilisi konuşmasını yaptı. Bizler büyük bir sabırla yine aynı lafları, beyin yıkamaları dinledik. Sonra kamp korosu ellerinde sıralarla sahneye geldi. Sıraları arka arkaya dizip üzerine oturdular. Ve Buchenwald Glocken şarkısını söylemeye koyuldular. Bu şarkıyı bilir misiniz? Güzel bir şarkı, bir hapishane şarkısı ve oralarda çok sevilir. İdareciler de pek sever bu şarkıyı. Çünkü bir anlamda biraz da politiktir. Evet, koro şarkısını söylerken birdenbire Nathan'ın yerinden kalktığını gördük. Dikkatle sahnedeki koro başına bakıyordu. Bu solist Çingene Kobyol'du ve Çingene'nin boynunda Nina'nın mavi eşarbı parıldıyordu. Herkese ilan edercesine, bakın Nina'yla da yattım dercesine. Nathan Nina'yı bileğinden yakaladı ve dişlerin arasından bir yılan gibi tıslayarak yürü gidiyoruz dedi. Nina'nın gözlerinden yaşlar boşandı. Dışarı çıkmamak için direndi. İdareciler ve kapolar ön sıralardan başlarını arkaya çevirip ne oluyor diye baktılar. Nathan'ın yüzü hırsından kireç gibi beyazdı. Sakinleşmeye de hiç niyeti yoktu. Yürü orospu seni dedi ve Nina'yı dışarı sürükledi. Kadınlardan biri arkalarından gidelim yoksa Nina'yı dayaktan öldürecek Nathan dedi. Buna karşılık bir diğeri bize ne burnumuzu sokmaya gelmez dedi. Evet kampta kural budur. Kimse başkasının işine karışmaz. Bu nedenle de törenin bitimine kadar salonda kaldık. Dans başlamadan önce sigara içmek ve bacaklarımızı harekete geçirmek için dışarıya çıktık. Hücrelerin olduğu yerde müthiş bir kargaşalık vardı. Gardiyanlar oradan oraya haykırarak koşuşuyorlardı. Revirin önünde de bir insan sürüsü vardı. Dediklerine göre mavi eşarp yüzünden Nathan Nina'sını bıçaklamış. Onu yakalayıp hücreye tıktılar ki bir de Çingene Kobyol'a saldırmasın. Nina hayatta kaldı. Doktorlar her tarafını diktiler. Çingene Kobyol başına gelecekleri biliyordu. Nathan 15 gün sonra tekrar dışarı çıktığında gerçeği öğrenecek ve onun gırtlağını kesecekti. Kurtuluşu aptalca bir kaçışta aradı. Peşinden köpekleri salıverdiler ve tabii onu enselediler. Fazladan 2 yıl daha yedi ve hapishaneye atıldı. Ancak böylece Nathan'ın intikamından kurtuldu. Ya Nathan ne yaptı? Hücreden çıkar çıkmaz revirin penceresinin önüne gitti ve şu şarkıyı söyledi. Gerçek kadın aşkı artık yok. Senin tüm sözlerin boş. Sadece veda için lütfen bir kerecik dostça yüzüme bak. Nina'dan gerçeği öğrenmek istiyordu ve gerçeği onun ağzından duyana, hasmı hakkındaki gerçeği öğrene dek de onu zorladı. Nina'nın ona ihanet etmediğini biliyordu artık. Buna inandı. Yine de Nina iyileşene kadar bekleyemedi. Ve güneyden buraya sürgüne gönderilen bir çingene ile ilişkiye girdi. Uzun süre kadınsız yaşayamam. Benim huyum böyle işte dedi. Otello'nun enteresan bir çeşitlemesi dedi Emma. İçerideki hayat pek sıkıcı değildi galiba. Sina, evet öyle denebilir. İçeride her zaman bir şeyler olur. Ama tabii hayatta kalabilirsen görebilirsin bunları diye yanıtladı. Şimdi sıra Natasha'daydı. Sıkıntılı sıkıntılı etrafına bakınıyordu. Sonra birden patladı. Peki hanımlar, Anlaştığımız gibi ben de size şimdi bir sırrımı açıklayıp kocamı nasıl aldattığımı anlatacağım. Ama suçlu kendisiydi. Oldu, tamam, önce çeneni aç bakalım. Ondan sonra kimin suçlu olduğunu görürüz, dedi Albina. Üçüncü öykü. Mühendis Natasha ihanetini anlatırken kocasının sınır tanımayan kıskançlığının onu buna ittiğini belirtmekten de geri kalmıyor. Talebelik zamanımdan bir arkadaşım vardır. Fevkalade bir insan, yakışıklı ve de hep neşeli bir tip. Antoşa'dır adı. Eskiden bana aşıktı ve kur yapıp durmuştu. Ama benim için o yalnızca bir arkadaştı ve hala da öyle. Hayır, arkadaş da değil, sanki benim erkek kardeşimdi o. Talebeler arasında adet olduğu üzere selamlamak için beni öptüğünde sanki bir kız arkadaşım öpmüş gibi gelirdi bana. Antoşa'ya bütün genç kızlık sırlarımı anlatmıştım. Hatta gelecekteki kocam ufukta belirince Antoşa'ya ondan bahsetmiştim. Kısacası Antoşa benim için bir kız arkadaşın yerini tutuyordu. Ben evlendim. Kısa bir süre sonra da Antoşa evlendi. Ama bu arkadaşlığımızı kesinlikle sona erdirmedi. Kocamın gençlik arkadaşları vardı. Benim de Antoşa'm. Başlangıçta kocam bu arkadaşlığımızı hoşgörüyle kabul etti. Ama sonra kıskanmaya başladı. İkinizin arasında bir şey olmaması imkansız bir şey. Birbirinize olan bu düşkünlüğünüzün bir nedeni olmalı. Ben ise kocamı mantıklı olmaya çağırıyordum. Saçma, eğer aramızda bir şeyler olsaydı bu kadar rahat ve doğal olabilir miydik? Biz onunla sadece iyi arkadaşız, bunu kafana sok artık. Ama Vitya hiç rahat vermedi. Antoşa'yı giderek artan bir kuşkuyla inceleyip durdu. Bu tabii ki Antoşa'nın gözünden kaçmadı ve bir gün bana, size artık ziyaretlerimi kesmem daha iyi olacak galiba, ne dersin? Kocam benden pek hoşlanmıyor, dedi. Antoşa'dan vazgeçme fikri benim için o kadar korkunçtu ki neredeyse gözlerimden yaşlar boşanacaktı. Antoşa'dan bu olayı büyütüp ciddiye almamasını rica ettim ve kocamı da gereksiz yere tahrik etmemek için bundan böyle dışarıda görüşmeye karar verdik. Antoşa'yı görmek istediğim zaman iş yerine telefon ediyor ve dışarıda buluşma yeri tespit ediyorduk. İşte bu sefer kocama yalan söylemek zorundaydım artık. Ya bir toplantım olduğunu ya da bir kız arkadaşım ile buluşacağımı filan söylüyordum. Sakladığım bir şey vardı ve kocam da bunu hissetmekte gecikmedi. Antoşa ikimizi birden doğum gününe davet ettiği zaman Vitya bana aynen şöyle dedi. Ben oraya gitmem, sen de gitmesen iyi edersin. Ama Antoşa benim hakkımda sonra ne düşünür? O benim en iyi arkadaşım, bunu yapamam, dedim. İyi, o zaman kendin git ama gece de orada kal. Aklını başına topla Vitya, mantıklı ol, dedim. Biliyorsun Antoşa evli, orada kalmam imkansız. Bunun üzerine bu deli, çok doğru, dedi. Ama şimdiye kadar hep yolunu buldunuz. Ha öyle mi, diye haykırdım. İyi, madem istiyorsun gidiyorum ve ancak yarın geleceğim. Sen hiç merak etme. Acele giyindim ve arkamdan kapıyı çarparak çıktım. Antoşalar da diğer konuklarla birlikte masaya oturduk ve ben gayet neşeli görünmeye gayret ettim. Ama bu arada da sadece ne yapacağımı düşünüyordum. Gece geç vakitte eve dönsem bir skandal olacaktı. Dışarıda kalsam yine aynısı. Ama Vitya'ya da bir ders vermem gerekliydi. Acaba nereye gitmeliydim? Anneme mi? Hayır, Vitya bunu hemen öğrenirdi ve aynı terane baştan başlardı. Mutlu bir tesadüf bana yardım etti. Kapı çalındı ve Antoşa'nın erkek kardeşi Kirili toplantıya geldi. Aslen Moskovalıydı. İş gezisi nedeniyle Leningrad'a gelmişti. Eskiden birbirimizi tanıyorduk ve bir kere de peşime düşmüştü benim. Vitya'yı Kirili ile aldatacaktım. Buna karar verdim hemen. Otelde kaldığını komşulardan öğrenmiştim. Niye Kirili? Birincisi, Antoşa'nın evliliğini zedelemek istemiyordum. Karısını severdim. Buna karşılık Kirili bekardı. Onunla flört etmeye başladım. Tabii kimse fark etmesin diye gizlice. Antoşa bile bunu fark etmemeliydi. Kirili hemen işi sonuna kadar götüreceğimi anladı. Toplantıdan kalkmak istediğim zaman bana refakat etmek için o da kalktı. Bir taksi çağırmak istedi ama ben reddettim. Kol kola karlı sokaklarda yürüdük. Kendimi berbat hissediyordum. Kocamı ilk kez aldatacaktım. Bu işin şakası yoktu. Nevski bulvarında karar vermem gerekiyordu. Ya hemen şimdi eve dönecektim ya da Kirili ile otele gidecektim. Adımlarımı kasten yavaşlattım ve Kirili'ye inisiyatifi ele alması için bir fırsat verdim. Durumu hemen kavradı ve bana otelin restoranında biraz oturalım mı diye sordu. Kabul ettim bir şişe şarap içtik. Sürekli gülüyor, aklıma ne gelirse anlatıyordum. Tek derdim içinde bulunduğum durumu hissettirmemekti. Kirili benim bu halimi fark etti ve bu onu daha da coşturdu. Orada saatlerce oturduk ama hiçbir şey olmadı. Eğer işlerin tersine gitmesini istemiyorsam öncülük etmeliydim. Bu denli de lütfen hesabı öde ve odana çıkalım dedim. Benim bu kararlılığım Kirili'yi şaşırttı. Hesabı ödedi ve yukarı çıktık. Merdivenlerde cesaretim kırılır gibi oldu. Kaçıp gitmek için neler vermezdim. Ama kendimi topladım. Ya şimdi ya da asla. Otel odası çıplak ve soğuktu. Tabloların temizlenmiş olmasına karşın nikotin kokusu her tarafa iyice sinmişti. Sarı ve rahatsız edici bir ışık vardı. Odanın ortasında durdum ve Kirill'e "Neyin var? Neden beni soymuyorsun?" dedim. Kürkümü aldı ve elbisemin arkasındaki fermuarı açarken benden bir ter boşandı. Yabancı buz gibi eller. Brrr. "Dur ben kendim soyunayım," dedim. Hazır olduğum anda da yatağa girdim. Titriyordum. Kirill'i bir sigara yaktı ve iskemleye oturdu. "Bütün bunların ne gereği var, bana anlatır mısın?" diye sordu. Ağlamaya başladım ve her şeyi anlattım ona. Kafasını salladı. "Harika bir öykü bu. Peki ben şimdi ne yapmalıyım? Bütün gece bu iskemlede oturup seni mi seyredeyim? Kesinlikle olmaz. Bu tür kaçamaklar muhakkak cezalandırılmalıdır." Işığı söndürdü ve yanıma yattı. Ben derhal duvara döndüm ve ellerimi dizlerimde birleştirdim. "Beni elde edemeyeceksin," diye tekrarladım içimden. Beni kendine doğru çevirmeyi denedi ama kas katı kesilmiştim. Bütün geceyi böyle geçirsek ne olurdu ki? Ben de ertesi sabah iç rahatlığıyla evime dönerim diye düşünüyordum. Ben hiç dokunulmamış kalırdım. Kocam da cezasını çekmiş olurdu. Ama Kirili düşündüğümden daha da akıllıydı. Gayet yumuşak hareketlerle saçlarımı okşamaya başladı. Kulağıma tatlı tatlı sözler fısıldadı. Ve talebeliğimizde beni ne kadar çok sevdiğini anlattı. Ellerim gevşedi. Bacaklarımı uzatarak ona doğru döndüm. Ve ondan sonra bir anda her şey oldu. Bir fırtına gibi sahip oldu bana. Vitya ile hiç böyle olmamıştı. Uzun ayrılıklarımızdan sonra bile. Kendime geldiğim anda fırtına sona ermişti. Tabii onda, bende değil. Ruh gibi yatıyordum yanında. Sessizce ağlıyordum. Vücudundan bana yabancı bir koku geliyordu. Ve bacaklarındaki kıllar batıyordu. Yakınlığı benim için tiksindiriciydi. Ah bir sabah olsa. Ama Kirili kısa bir süre dinlendi ve beni gene okşadı, öptü ve konuştu. İkinci kez daha çok hoşuma gitti. Üçüncüsünde tırmalayan bacaklarını sevdim. Vücudunun kokusuna alıştım. Sabah olurken canlarım, Kirill'e sırılsıklama aşıktım artık. Vicdan azabından hiçbir iz yoktu. Sadece tek arzum vardı. Bu gece hiç bitmesin. Bütün bir gün yatakta kaldık. Gece restoranda yemek yedik. Sonra Kirill'i beni bir taksiyle eve getirdi. Merdivenleri çıkarken neden hiç korkmadığımı, pişmanlık duymadığımı sordum kendi kendime. Kocam televizyonun başında oturuyordu. Memnun musun?" diye sordu. "Tabii, sen arandın," dedim. O birdenbire anlatmaya başladı. "Heyecanlanma, beni aldattığına kendi kendini inandırmaya da çalışma. Antoşa'ya telefon ettim. Karısı bana senin bir kız arkadaşın ile beraber gittiğini söyledi." Ve böylece ihanetim olaysız kapandı. Kirili geri döndü. Onunla bir kez daha buluşmak istemedim. Vityam ise tamamen değişmişti. Bir daha bana karşı kıskanç Otello gibi davranmadı. Bugün bile hala her şeyi biliyor mu, yoksa içindeki bir ses kıskançlık sahneleri yaratmaya karşı onu uyardı mı bilmiyorum. Emma gözlerini Natasha'ya dikip sordu. "Natasha, Kirili Antoşa'ya benzer mi, söyler misiniz?" diye sordu. "Evet, hem de çok. İkisi kardeş. Öyleyse bilmecenin çözümü. Siz gerçekte Antoşa ile yatmak istediniz ama korkudan kendinizi hep geri çektiniz. Ve sonra da onun bir yedeğini buldunuz. İhanetinizden sonra duyduğunuz memnuniyetin ve huzurun nedeni bu. Yıllarca bilinç altında kalmış arzunuzdu bu." "Fakat olamaz, bu imkansız," diye bağırdı Natasha ve domates gibi kıpkırmızı oldu. "Tamamen öyle," dedi nomenklatura kadını Valentina gülerek. "Neden bu yapmacık utanç?" "Çok doğru yaptınız Natasha. Kendinizi bu ruhsal baskıdan kurtardınız. Yoksa günün birinde fıttırırdınız. Bana bakın, her tarafımdan sağlık fışkırıyor. Ama öyle bir zaman oldu ki ben de aynen sizin durumunuzdaydım. Tek çıkar yol kocamı aldatmaktı bir kerecik. Böylece her şey tekrar yoluna girdi." Ne olduğunu duymak ister misiniz? Evet, anlatın lütfen. Dördüncü öykü. Nomenklatura kadını Valentina, ruhsal dengesini nasıl koruduğunu anlatıyor. Kocamın Kostya adında bir gençlik arkadaşı vardı. Onu hiç tanımıyordum. Sadece Pavel'in anlattıklarından ne kadar mükemmel, ne kadar yetenekli biri olduğunu ve aralarında ne kadar iyi bir dostluk olduğunu biliyordum. Bütün bu duyduklarım üzerine bir kez görmek istedim onu. Ama bu Kostya hayret edecek kadar büyük bir kariyer yapmıştı ve genelde hep yurt dışındaydı. Moskova'ya arada sırada geliyordu. Kostya yurda döndüğü an kocam her şeyi bırakıyor ve başkente onu görmeye koşuyordu. Bu Kostya'yı her seferinde daha çok merak eder olmuştum. Kocam ne zaman onunla Moskova'da buluşsa müthiş bir huzursuzluk içinde evde kalıyor ve bu esrarengiz arkadaştan başka bir şey düşünemiyordum. Kafamda onu bizim James Bond'u oynayan aktör Sterlize dönüştürmüştüm. Hani şu İlkbahar'ın 17 Anı adlı filmde mahzun bakışlı casus rolünü oynamıştı. Bir gün Pavel Kostya'dan yine bir mektup aldı, okudu ve elinde mektubu sallayarak odanın içinde dans etmeye başladı. Kostya 3 günlüğüne ziyarete geliyor. Aman ne büyük sevinçti o. Pavel bizim şehir ileri gelenler komitesinin alışveriş merkezini adeta yağma etti ve arkadaşı için eve dağ gibi yiyecekler taşıdı. Beni de pirog pişirmem için zorladı. Kostya Rus mutfağını sever dedi. Ben de iş saatlerimde aynen onun gibi yiyecek maddeleri satan dükkanları dolaştım ve nelere ihtiyacım varsa aldım. Evi baştan aşağı temizledim. Geceleri de yatakta uykusuz sağdan sola dönerek bu ünlü Kostya'yı hayalimde canlandırmaya çalıştım. Nihayet o gün geldi ve özlenen misafirimiz göründü. Gördüğüm anda az daha bağıracaktım. Sanki Sterlis karşımdaydı. Gururla öne çıkmış bir çene, hüzünle bakan gözler. O da beni dikkatle inceledi ve komplimanlar yaptı. Senin karın gerçek bir Rus güzeli Pavel. Yurt dışında böyle kızlar bulmak imkansız. Ancak belki Bavyera'da. Ama onlar da Rus ateşi ve Rus coşkusu olmuyor. Gerçekten güzel bir karın var. Bütün utangaçlığıma rağmen ona karşı çıktım. Madem öyle, neden yurt dışında kalıyorsunuz? Burada elinizi şöyle bir oynatsanız size uygun bir sürü kız bulunur. Ah hayır, ben içten inanmış bir bekarım ve görev gereği diye ekledi kocam. Kostya hoşnutsuzlukla gülümsedi ve başını salladı. Evet, görev gereğinden de. İşte o anda canlarım Kostya'nın ne gibi bir görevi olduğunu çaktım. Ne romantik değil mi? Neyse o 3 gün bizimleydi. Kocam onu tamamen kendi tekeline almıştı. Bazen sohbet ediyorlar, çoğu zaman da dolaşmaya çıkıyorlardı. Ben mutfakta koşuşturuyor, sabah, öğlen ve akşam onlara sevdikleri yemekleri hazırlıyordum. Kostya'nın bana bu kadar az ilgi göstermesi beni çok üzüyordu. Ama ne yapabilirdim ki? Bu 3 gün su gibi geçti gitti. Kostya bizim yanımızda olmaktan çok hoşlanmıştı. Veda ederken elimi öptü ve dedi ki, ''Ne kadar aptalmışım, şimdiye kadar hep otellerde kalmışım.'' Eğer bu evin hanımının bir itirazı yoksa, gelecekte sık sık onun misafirperverliğini değerlendireceğim. Her zaman için başımın üstünde yeriniz var diye yanıtladım onu. Ondan sonra Kostya 1-2 yılda bir bize gelmeye başladı. Kocam için onun bu ziyaretleri bir bayramdı, benim için ise azap. Kostya'ya karşı koketlik yapmama gerek olmadığını biliyordum. Hiçbir şansım yoktu. Ayrıca gerçek bir arkadaşlık bağıyla bağlı olduğu Pavel'e karşı asla bir alçaklık yapmazdı. Ama onun da bana karşı kayıtsız kalmadığını hissediyordum. Bunun farkında olduğunu sanmıyorum ama ben hissediyordum. Odadan mutfağa doğru giderken bakışları adeta sırtımı yakıyordu. Biz kadınlar böyle şeyleri hissederiz. Bütün tenimizde hissederiz. İçimdeki her şey alt üst olmuştu. O günlere tekrar geri dönmeyi asla istemem. Kostya'nın gelmesine 4 hafta kala gözüme uyku girmez olurdu. Her dakika onu düşünür, kendime eziyet ederdim. Bir gece olsun beraber geçiremeyecek miydik acaba? Bu soru devamlı kafamı meşgul ediyordu. Pavel'le bir çocuğumuz ve mutlu bir evliliğimiz vardı. Ama Kostya ne zaman bize ziyaret gelecek olsa, anlatılamayacak bir ateş sarıyordu beni. Bir keresinde Kostya yine bizdeydi ve Pavel acele olarak iş gezisine çıkmak zorunda kaldı. İkisi ancak bir gün beraber olabildiler. Ondan sonra Pavel gitti. Kostya da aynı şekilde gitmek istedi. Ama ben ona, ''Neden bu kadar acele ediyorsunuz? Siz kalabilirsiniz. Piroklar henüz yenip bitmedi ki.'' dedim. Kostya bana dikkatle baktı ve de kaldı. Gece onun yattığı odaya, yani kocamın çalışma odasına gittim. Bunu beklediğini biliyordum ama yine de istemezmiş gibi yaptı. Siz delisiniz Valya, Pavel'i düşünmeliyiz dedi. Ben 5 yıl süreyle bu geceyi bekledim. Bu geceye ihtiyacım var. Diğer bütün geceler Pavel için zaten. Ah çocuklar, nasıl bir geceydi. Bütün yıllar boyunca vücudumun her hücresinde biriken özlem ateşi Kostya'yı da sarmıştı. Her geçen dakika kendimi daha hafif, daha rahatlamış hissettim. Sabaha karşı bu yasak sevgiden artık kurtulmuştum. İçimden çıkıp gitmişti. Kostya'ya baktım. Gözlerinin altında siyah halkalar oluşmuştu ve gözlerinde koyu bir ihtiras vardı. Seni asla unutmayacağım Valentina dedi. Biliyorum ama ben seni unutacağım. Benim hayatımı mahvedemeyeceksin. Benimle olanlardan memnun değil misin? Bilakis Kostya, kocamla asla olamadığı kadar iyiydi. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Sadece ben hastalığımdan kurtuldum. Sen yurt dışında hayatını yaşa, benimle geçirdiğin geceyi düşün ve ben de burada kendi hayatımı yaşayayım, Pavel ile birlikte. Beni anladı ve birbirimize veda ettiğimizde kemiklerimi kırarcasına bana sarıldı ve bir kez daha seni asla unutmayacağım dedi. Kostya bize bir daha hiç gelmedi. Pavel'e yazdığı bir mektubunda işinin bu gelip gitmelere izin vermediğini yazıyordu. Bugün onu düşündüğümde yüreğim kuş gibi hafif. Anılar üzerimden geçip gidiyor ve kendi cesaretime gülüyorum. Siz harika bir kadınsınız Valentina. Bir casusa aşık olduğunuz halde her geçen gün daha çok hoşuma gidiyorsunuz dedi Albina. Ben böyle bir şeyi asla başaramazdım dedi Galina. Onun için bu kadar zayıfsın. Ahlak seni yiyip bitiriyor. Valentina'nın sağlığına hiçbir ahlak kuralı karşı koyamaz diye şaka yaptı Albina. Şimdi size kurnaz bir herifin karısını aldatabilmek için benimle neler yaptığını anlatacağım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 150.